Ayrım 19, sayfa 160. Çoğu zaman şımartılmış bir çocuğun ilk anısı bir erkek ya da kız kardeşinin dünyaya gelmesiyle onun ihmal edilmesine ilişkindir. Ve bunlar kız kardeşimin doğduğu zamanı anımsadım gibi önemsiz ve masum ifadelerden hastanın tutumuyla ilgili çok anlamlı kısa öykülere kadar değişir. Bir kadın bana şöyle demişti. Bir masanın üstünde yatan kız kardeşime göz kulak olmam gerektiğini anımsıyorum. Huzursuzdu ve örtüleri üzerinden itti. Onları düzeltmek istedim ve örtüleri üstünden çektim. Bunu yapınca kız kardeşim yere düştü ve canı yandı. Bu kadın bana geldiği zaman 45 yaşındaydı. İlk çocuk döneminde tahttan indirilmiş olduğu zamanki gibi okulda, evlilikte ve tüm yaşamı boyunca kendisini dikkate alınmamış hissetti. Daha kuşku dolu ve güvensizlik belirtici benzer bir vaka bana şöyle söyleyen bir adam tarafından anlatılmıştı. Annem ve erkek kardeşimle birlikte çarşıya gidiyordum. Birden yağmur yağmaya başladı ve annem beni kollarının arasına aldı. Sonra benim büyük çocuk olduğum aklına gelince beni yere bıraktı ve kardeşimi kucağına aldı. Bu adam yaşamda başarılı oldu ama hiç kimseye, özellikle kadınlara güvenmedi. Sınavlarıyla yüz yüze gelemediğinden başı belada olan 30 yaşındaki bir öğrenci beni görmeye geldi. Öyle bir gerilim içindeydi ki ne uyuyabiliyor ne de kafasını toparlayabiliyordu. Semptomlar onun hazırlıksız ve cesaretsiz olduğunu belirtir ve yaşı meslek sorununun çözümüne olan uzaklığını gösterir. Toplumsal uyumsuzluktan ötürü hiç arkadaşı yoktu. Hiç aşık olmamıştı ve cinselliği mastürbasyonda ve sürtmelerde ifade buluyordu. İlk anısı bir bebek karyolasında yatarken çevredeki duvar kağıdına ve perdelere bakmasıydı. Bu anı ilerideki yaşamında tecrit oluşunu ve görsel aktiviteye karşı olan ilgisini yansıtır. Astigmatlıydı ve bu organik kusurunu dengelemeye çalışıyordu. Yalnız herhangi bir toplumsal ilgi dışında güçlü bir biçimde gelişmiş her işlevin yaşamın uyumunu bozabileceğini unutmamalıyız. Bakmak gerçekten yapmaya değer bir aktivite ama hasta öteki her aktiviteye karşı bir set çekip bütün gün gözlerini tatmin etmek isterse bakmanın bir zorlanım nevrozu durumuna gelmesi olasıdır. Yalnızca bakmakla ilgilenen bir tip vardır ama bu ilgi alanının yararlı bir biçimde kullanılabileceği ancak birkaç aktivite vardır ve bunlar toplumsal yönden uyumsuz bir kişi tarafından bilinemez. Görmüş olduğumuz gibi bu hasta hiç kimseye yakın değildi ve bundan ötürü bu garip ilgisi için bir kullanım alanı bulamadı. İlk anımsamalar çoğunlukla hareketlere ilgiyi açığa vurur. Yolculuk yapmakta, koşmakta, otomobil kullanmakta ya da atlamakta olduğu gibi. Görebildiğimiz kadarıyla bu çalışmaya başladıkları zaman güçlüklerle karşılaşan bireylere özgüdür. Bunu bana kötü ve uygunsuz davranış nedeniyle getirilen, dinine çok bağlı bir ailenin 25 yaşındaki en büyük oğlunun vakasında gördüm. O itaatsizdi, aylaktı, yalancıydı, borçlara girmişti ve hırsızlık yapmıştı. Ondan 3 yaş küçük olan kız kardeşi alışılagelmiş bir tipti. Gayret gösteriyordu, elinden iş geliyordu, iyi eğitilmişti ve ağabeyiyle yarışta kolaylıkla kazanırdı. Hastanın kötü ve uyumsuz davranışı ergenlik dönemiyle birlikte başladı. Birçok psikoloğun bunu seks bezelerinin büyümesinin neden olduğu bir tür duygusal alevlenme olarak nitelendirdiklerinin bilincindeyim. Öteki vakalarda olduğu gibi bunda da zamanından önce ve uygunsuz cinsel ilişkiler bulunduğundan akla yakın görünen bir kuramdır. Ama sorarız, ergenliğin son derece doğal olan bunalımı bu vakada ahlaki bir felaketin nedeni oluyor da neden bir başkasında, örneğin kız kardeşinin durumunda olmuyor? Çünkü kız kardeş daha elverişli bir durumdaydı ve ağabeyin durumu pek çok vakadaki deneyimimizden de bildiğimiz gibi özellikle tehlikeli olan bir durumdu. Ayrıca bu vakanın geçmişine daha derinlemesine gittiğimiz zaman ergenliğin yaşam tarzında herhangi bir değişiklik yaratmadığını görürüz. Çocuk bu dönemden önce toplumsal yararlılık yaşamında birinci olmak umudunu giderek yitirmekteydi ve umutsuzluğu gittikçe yararsız dengelemenin kolay yollarında başıboş dolaşmıştı. Bu genç adamın ilk anımsaması şuydu: bütün gün bir çocuk arabasının içinde çevrede dönüp dolaşıyordum. Tedavi olduktan sonra babasını yazıhanesine geri götürüldü ve sonunda gezici bir satış memuru olarak kendisini yaşama uydurdu. İlk anımsamaların çoğu tehlike durumlarıyla ilgilidir ve bunlar genellikle yaşam tarzında korkuların kullanımının önemli bir faktörü olduğu kişiler tarafından anlatılır. Bir keresinde evli bir kadın bir eczanenin önünden geçtiği zaman neden korkuya kapıldığını sormak için bana geldi. Bundan birkaç yıl önce bir sanatoryumda uzun süren verem tedavisi görmüştü ve onu görmemden birkaç ay önce bir uzman onun iyileşmiş, tümüyle sağlıklı olduğunu ve çocuk yapabileceğini bildirmişti. Doktorun kesinlikle iyileşmiş olduğunu söylemesinden kısa bir süre sonra saplantısı onu rahatsız etmeye başladı. Bağlantı açıkça belliydi. Eczane onun hastalığının uyarıcı bir habercisiydi. Geleceği netameli kılmak için geçmişin kullanılması. Bir çocuk olasılığını bir tehlikeye bağlıyordu. Çocuk konusunda kocasıyla aralarında anlaşmış olmalarına karşın onun davranışı gizli bir karşı koyuşu açıkça gösteriyordu. Kadının itirazı herhangi bir mantıklı nedenden daha güçlüydü. Doktor bir uzman olarak bu itirazı en alt düzeye indirebilirdi ama doktor korku sendromunu yok edemezdi. Başka benzer vakalarda olduğu gibi bunda da gerçek nedenlerin daha derinde yattığını ve onları ancak yaşam tarzındaki en önemli çabalamaları keşfettiğimiz zaman bulabileceğimizi biliyoruz. Çocuk yapmaya direnmenin nesnel doğum korkusuna ya da hastalığa dayalı olması böyle bir durum olsa bile çok enderdir. Bu vakada bu kadının sahnenin merkezinde olmak isteyen şımartılmış bir çocuk olduğunu anlamak kolaydı. Bu gibi kadınlar sahneye bir rakip getirmek isterler ve bunun aleyhinde mantıklı ve mantıksız nedenleri ileri sürerler. Bu kadın zayıflık ifadesinde ve dikkat merkezi olma fırsatlarını algılamakta kendisini kusursuz bir biçimde eğitmişti. Ona ilk anısı sorulduğunda bana şunu anlattı. Kentin dış mahallelerindeki küçük evimizin önünde oynuyordum. Annem kuyuyu örten tahtaların üstünde zıpladığımı gördüğü zaman çok korkmuştu. Bir felsefe öğrencisi kızarma fobisiyle ilgili olarak beni görmeye geldi. İlk çocukluğundan başlayarak bu kadar kolayca yüzünün kızarması nedeniyle onunla alay edilmişti ve son iki aydır bu o denli artmıştı ki lokantaya gitmekten, derslerine girmekten hatta odasından dışarı çıkmaktan korkuyordu. Onun bir sınava girmeye hazırlandığını öğrendim. Utangaç, ürkek ve yüreksiz bir adamdı. İster toplumun içinde, ister çalışıyor ya da bir kızla birlikte olsun hep aynı şiddetli duygu gerilimi yaşıyordu. Sempatetikotonik bir tip olduğundan bu gerilim vejetatif sinir sistemini harekete geçiriyordu. Dipnot, sempatetikotonik. İki nevrotik tipin tanımlanması için bir girişimde bulunulmuştur. İlgili bezelerin aşırı tepki gösterme eğilimiyle birlikte vejetatif sinir sisteminin ilk ya da öteki bölümüne göre vagotonik ve sempatetikotonik olan sempatetikotoni artmış metabolizma ile ilgilidir. Yüzünün kızarması son zamanlarda onu daha çok kaygılandırmıştı ve bunu geri çekilmek için bir mazeret olarak kullanmaya başladı. Bu adam erkek kardeşini kayıran annesine karşı çocukluğundan beri içinde güçlü bir hınç besledi ve şimdi devam ettiği takdirde artık hiçbir başarı kazanamayacağına inanıyordu. Onun ilk anısı şöyledir. Ben 5 yaşındayken 3 yaşındaki erkek kardeşimle dışarı çıktım. Ebeveynlerimiz evden dışarı çıktığımızı öğrendikleri zaman çok heyecanlanmışlardı. Çünkü yakında bir göl vardı ve onun içine düşmüş olmamızdan korkmuşlardı. Geri döndüğümüz zaman bana tokat atıldı. Bunun evde kendisini aşağılanmış hissettiğinden orasını sevmediği anlamına geldiğini anladım. Ve bu fikir o şunu eklediğinde pekişti. Tokat kardeşime değil bana atıldı. Ama tehlikeli bir durum içindeyken yakalanmış olması onu yine de etkilemişti ve bu onun şimdiki durumuna yansımıştı. Bu davranışına şu kavram egemendi. Dışarı çıkmamak, fazla uzağa gitmeyi göze almamak. Bu tür insanlar yaşamın bir tuzak olduğu hissine kapılırlar. Bu hastanın bir kızla ilişkisi olduğu zaman acı veren deneyimini, onunla alay edilmesini ve yüzünün kızarmasını, ona sıkıntı verilmesini ve onun sıkıntı vermesini göz önünde canlandırmak kolaydır. 9. Bölüm 9. Diğer yararsız üstünlük amaçları. En yüce amaçlar en patolojik vakalarda görülecektir, yani psikozlarda. Şizofreni vakalarında çoğunlukla İsa peygamber olma arzusunu görürüz. Çift kutupluluk vakalarının manik evrelerinde de hasta çoğu zaman insanlığın kurtarıcısı olmayı ister. Oysa adaptresif evrelerde genellikle dünyanın en büyük kötülüğünün kendisi olmasından yakınır. Paranoya da hasta yalnızca dikkatin merkezi olmak için çabalamaz. Kendisinin zaten böyle olduğuna inanır. Bireysel psikoloji üstünlük amacının bireyin başkalarına karşı olan tüm ilgisini yitirdiği zaman kendi mantığını ve anlayışını da yitirdiğini ve ancak bunun gibi yükseltilerde sabitleştiğini göstermiştir. Üstelik amacın yüksekliği bireyi sağduyunun onun için yararsız bir duruma geldiği güçlüklerle yüz yüze bırakır. Güçlüklerin üstesinden gelemez. Bu kişisel üstünlük amacı gerçekliğe yaklaşımı engeller. Gerçeklik ne kadar gerçek, hatta çekici hareket etme olasılıkları sunarsa, iyi uyum sağlayamamış bir kişinin bundan kaçınmak için göstereceği çaba o kadar büyük olur. Çünkü onun üstünlük duygusu da ona uygun bir orantıda artmıştır. Sonuç ve böyle bir yaşam çizgisinin varacağı nokta, doğal olarak bir tımarhanede tam tecrit olmaktır. Belki de en gözü pek üstünlük amaçları, genellikle içinde toplumsal duygu ve zihinsel denetimin en belirgin bir biçimde yitik olduğu genel felç vakalarında görülür. Ama tüm Sezar deliliği vakaları tanrı gibi olma amacıyla birlikte toplumsal duygunun yokluğunu sergiler. Ayrıca bu bizim bulgularımızda aynı tutarlılığı gösterir. Her zaman yüksek derecede bir korkaklık vardır. Benzer biçimde ne zaman adam öldürenlerde ve bazı başka suçlularda olduğu gibi başkalarının acılarına belli bir duyarsızlık ya da başkalarının yaşamlarını küçümsemeyle karşılaşırsak bunların gelişmesi için yapılan hazırlığı da izleyebiliriz. Onlar bunu yaşamın yararsız yanında rahatlama aramak için korkaklık tarafından zorlanarak ve toplumsal duygunun sınırlarını bile bile kırarak yaparlar. Her cani bir kahraman olmak düşüncesiyle çılgına dönmüş bir korkaktır. Bu eğilimlerin gerçek psikolojisinin tüm insanlığa açıklanmasının gerektiğini ve bu bilginin suç dalgalarını önleme konusunda çok yardımcı olacağına inanıyorum. Çünkü suçlular suç işlemenin en azından cesaretli bir davranış olduğu yaygın boş inancından biraz kuvvet alırlar. Oysa aslında en gözü pek suç bile derinden gelen bir korku tarafından harekete geçirilmiştir. Suçluluk eğiliminin gelişmesinin yararsız sporlara hayranlık duymakla ortak bir yanı vardır. Bir rekoru kırma arzusu kolaylıkla anlaşılabilen bir şeydir ve suç işlemenin başta gelen nedenlerinden biri yasayı ve polisi alt etme duygusudur. Bu yararsız yanda epeyce büyük bir doyum hissidir. Çünkü birey kendisine tek başına dünyayı yenmiş olduğu hissini verebilir ve bazı istatistiklere göre cezalandırılacak tüm suçların yaklaşık %40'ı suçlunun yakalanmamasıyla sonuçlandığından neredeyse her suçlunun yakalanmadan atlattığı bir suç işleme deneyimi olmuştur. Korkak bir ruh için polise nanik yapma olasılığı çok çekicidir. Kişisel üstünlük amacı öyle bir şeydir ki, o değişmez bir biçimde yaşamın üç sorusundan birisinin tümüyle uyumsuz bir boyutta büyümesine neden olur. Kişinin başarı idealinin doğal olmayan bir biçimde toplumsal kötü ünle, iş yaşamındaki başarıyla ya da cinsel alandaki fetihle sınırlanmış olduğunu görürüz. Böylelikle karşımıza toplumda yükselmekten başka bir şey düşünmeyen, dövüşken ve kıskanç bir kişi, başkalarının çıkarlarını kendilerininki yanında hiçe sayan, kodaman bir iş adamı ve aşka meyilli, entrikacı, sözde bir Don Juan çıkar. Bunların her birisi yaşamın uyumunu birçok zorunlu isteği karşılıksız bırakarak bozar ve sonra daralmış olan hareket alanında daha da çok çabalayarak denge kurmaya çalışır. Cinsel sapıklık alanında amacın tümüyle hayali bir biçimde ifade edildiği görülür. Bu özellikle sadistik tipte açıkça bellidir. Bununla baskın olmak isteği cinsel tahrike bağlı olan tipi kastediyorum. Mazoşistik vakaların semptomlarının aynı zamanda kişisel üstünlük amacıyla da yönetildiklerini kanıtlayabildiğimiz bir sırada, sapkınlığın ruhsal yapısını anlamak alanında bu kayda değer bir ilerlemeydi. Mazoşistlerin hem fantezilerinde hem de davranışlarında bencilce bir eğilim açıkça görülmüştür. Mazoşist tutum şu anlama gelir. Senin çekim gücün tarafından yönetilmiyorum. Benim istediğimi yapmak zorunda olan sensin. Bunun demeye getirdiği eğilim, sadizmde daha tam ifade edilmesine karşın, sadistin taleplerini gerçekleştirmesinin mazoşistin kendisine zorbalık edilmesi talebinden daha güç olduğu açıktır. Bu arada mazoşistik ve sadistik bir davranış karışımı sergileyen kişiler de görürüz. Çoğu mazoşistik kişinin amacının aşktan ve evlilikten kaçmak olduğunu gördüm. Çünkü onlar bir yenilgi riskini göze alacak kadar kendilerini güçlü hissetmezler. Onlar kaçış yolu çok iğrenç bir yol bile olsa, yenilgiden kaçışa o sanki bir üstünlük amacıymış gibi bakacaklardır. Bu insanlar mazoşistik eğilimleri yoluyla öteki cinsin gerçekten tüm üyelerini dışlayabilirler. Eşcinselliğini tedavi ettiğim bir adamın vakasında hasta bir sokak kadını ile mazoşistik bir ilişki içine girecek boyutlara kadar gitmişti. Eşcinsellik yoluyla tüm kadınları dışladı ve mazoşizm dönemlerinde tüm değer verilmeye layık kadınları reddetti. Benzer bir biçimde mazoşistik fantezilere kendilerini kaptıran kızlar arasında yöneldikleri üstünlük amacının çoğunlukla bekar kalma şeklini aldığını görüyoruz. Onlar hayallerinde aşk ve evliliği ancak bir işkence olarak canlandırabilirler ve bu bekarlık fantezisi onların mazoşistik eğilimleriyle bağdaşık olan bir doyumdur. İster fiziksel ya da zihinsel olsun, mastürbasyonlarda her zaman belirli bir tutarlılık görülür. Bu tecrit edilmiş birey için uygun olan cinsel bir tutumdur. Doğru yorumlanırsa bu cinsel partnerliği dışlamak isteğidir. Böyle durumlarda hasta her zaman partnere utanç duymasına neden olan kişi gözüyle bakacaktır. Bu fikir gerçekte ondan kaçınılmasına karşın fantezide ifade edilecektir. Üstün duygulara ulaşmanın bir yolu da başkalarını sinirlendirmektir. Duruma göre ebeveynlerin ya da öğretmenlerin, karıların ya da kocaların sonunda hiddete kapılıp saldırmaya ya da cezalandırmaya başlamalarından önce sabırları bir dereceye kadar tükenir. Birçok çocuk için başkaları üzerindeki güçlerinin bu kanıtı büyük bir doyumdur ve çoğunlukla onlar istenilen tepkiyi yarattıktan sonra karşılarındakini sinirlendirmekten vazgeçerler. Daha da antisosyal olan birisini yaralama yoluyla ulaşılan üstünlük amacıdır. Bunu yaparken milliyet, yaşam standardı, kadınların durumunda ilerleyen yaş gibi öteki kişi aleyhinde her önemsiz kanıt, kızıl saç, çıkık burun ya da diş gibi yaygın olmayan özellikler kötü niyetli bir değerlendirme ile toplanacaktır. Bir başkasının gerçek ya da ona yüklenmiş olan tüm bu dezavantajlarından sonra, nevrotik aşağılık duygusu başka bir yerdeki daha büyük bir yokluğu görerek sanki kendi boşluğunu doldurabilirmiş gibi doymak bilmez bir biçimde beslenir ve doğal olarak bu tür bir eylem yoluyla kendisine yüklenilen kişide aşağılık duyguları yaratabilir. Amacın yüksekliği uyanık durumdaki fantazilerde özgürce dışarı vurulmuştur. Ve bunlarda en zengin adam, bir imparator ya da önce olmak arzusu hayali bir doyum bulur. Bu imaj her ne olursa olsun her zaman kişinin kendi yaşam çizgisindeki bir üstünlük imajıdır. Toplumsal ilginin derecesi de bu hayallerde ifade bulur. Örneğin bir yaşamı kurtarma, gemi azıya almış bir atı durdurma ve boğulmakta olan birisini kurtarma fantezileri, işkence görme ya da işkence yapma imajlarından daha toplumsal bir eğilimi gösterir. Çocuklar arasındaki ortak bir fantezi, onların aslında ebeveynlerine ait olmadıklarıdır. Bu şu ya da bu nedenle onların kendi ebeveynlerinden hoşnut olmadıklarının işaretidir. Ve onların soylu ebeveynlerin gizli çocukları olduklarına inanmalarına yol açar. Fantezinin bu özel eğilimi kitle psikolojisinde açıkça görülür. Mitlerde ve efsanelerde kahramanlar değişmez bir biçimde tanrıların ya da yarı tanrıların oğulları ve kızlarıdır. Ya da en azından kimse bilmese bile onlar kral soyundan gelirler ve hem büyük kudret hem de toplumsal konumun mirasçılarıdır.